Ayrım 38, sayfa 375. 37. Hala beni mutsuz etmeyi sürdürüyordu Nusret. Az önce Fazilet'in indiği asansöre bindik. İnsanın içini bayıltan ucuz bir parfüm kokusu çarptı yüzüme. Kadının edepsiz bakışları yuvarlak hatları beliriverdi gözlerimin önünde. Rahmetli satı kadının yadigarı diye açıklamaya başladı Sezgin, sanki sormuşum gibi. Fazilet diyorum. Asansörün içini gösterdi. Sanırım ucuz kokunun kadına ait olduğunu belirtmek istiyordu. 5 yıl önce evlenip gitmişti kendi köylülerinden biriyle. Akrabası mıymış neymiş. Ama adam ahlaksız çıktı. 6 ay sonra çekip geldi. Satı kadın da vefat edince apartmanın demirbaşı oldu. Annemin vasiyeti var. Onu sokağa atma diye. Ev işlerime bakar, temizlik, yemek filan. Deli doludur ama iyi kızdır. Çok da çalışkan. Apartman sahibinin ince uzun parmakları bizi yukarı götürecek butona uzanırken sevimli bir insan demekle yetindim. Antika asansör acı çekiyormuş gibi inleyerek usulca yukarı tırmanmaya başladı. Bakışlarım bir anlığına Sezgin'e takıldı. Niye suçluymuş gibi duruyordu karşımda? Evet, kesinlikle bir ilişkisi vardı bu genç kadınla. Yoksa bu kadar açıklamayı niye yapsın? Açıkçası o kadar da ilgimi çekmemişti Fazilet. Aklım Şaziye'deydi. Nusret'le neden görüşüyordu ki? Daha da önemlisi, bunu niye saklamıştı? Kızacağımı mı düşünmüştü? Onunla ben bile görüşmezken neden evine gidiyorsun diyeceğimi mi? Yoksa kendisini katil olarak suçlayacağımı mı zannediyordu? Öyle bir şey yapar mıyım hiç? Soru yanlıştı. Öyle bir şey yapar mıyım değil, yapmalı mıyım? Şaziye'nin dün akşamki gergin hali, Çeşmilal'i bahane ederek çıkardığı kavga. Çeşmilal? Yoksa o yüzden mi? Anneannemin o benzersiz mücevherinin bir başka kadının boynunu süslediğini görünce... Hayda, şimdi de Şaziye'yi mi suçlayacağım? Öyle ya, Sezgin temize çıktığına göre zanlı listesine derhal başkalarını eklemem lazım. Teyze kızım ya da başka biri, kim olduğunun hiç önemi yok. Yeter ki bana zarar gelmesin. Acımasız bir yan var bu müştakta. Hayır teyzeciğim, hiç de acımasız bir yan yok. Sadece kendimi korumaya çalışıyorum. Buna acımasızlık ya da bencillik yahut merhametsizlik diyorsanız deyin. Artık bıktım kibar biri olmaktan. Bugüne kadar duyarlı davrandım da ne oldu? Önemsiz sayıldım, küçümsendim, kaldırılıp bir köşeye atıldım. Evet, başıma ne geldiyse şairin dediği gibi incelikler yüzünden. Belki Nusret'e o Jerry denen herif gibi kaba davransaydım, beni terk etmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Tahir Hakkı için de aynı durum geçerli. Kaç yaşına geldim, adam hala asistanı gibi kullanıyor beni. Üstelik cinayet gibi insanın başını yakacak işlerde bile. Niye izin veriyorum ki bunlara? Müştak Bey, size bir şey soracağım. Sesi duygusallaşmıştı. Tabii Sezgin, buyurun. Ne dersiniz, onu nereye gömmeliyiz? Nasıl? Elbette ne söylediğini duymuştum ama gömmek lafı huzursuz etmişti beni. Hayatımın anlamı olan kadını toprağa koymaktan söz ediyordu. Yıllar önce bu asansörde beni ateşli öpücüklere boğan kadını bir çukurun içine atıp üzerine toprak atmak. Bu kadar basit miydi? Halamın vasiyeti olmasa sorun olmayacak. Eyüp'te aile mezarlığımız var. Oraya defnederdik. Ama halam cesedinin yakılmasını istiyordu. Yakılmasını mı? Peki menekşeler ne olacak? Hani renk renk, hani mezarının üzerine ekecektik. Bu yakılma meselesi de nereden çıkmıştı şimdi? Evet, yakılmasını istiyor. Rahmetli sanki öleceğini biliyormuş gibi 2 hafta önce söylemişti bana. Ölürsem beni toprağa gömmeyin, cesedimi yakın diye. Küllerinin de Büyükada'da dil burnundan denize serpilmesini istiyordu. Dil burnu? Adada vaktimizin çoğu orada geçerdi, bilhassa hafta arası, şehirden gelenlerin adayı istila etmediği günlerde. Kızılçam ağaçlarıyla süslü burnun en ucundaki koyu yeşile çalan kayanın üzerine oturur. Rengi an be an değişen denizi seyrederdik birlikte. Hayatımın en güzel günleriydi diyebilirim. Demek o da benim gibi düşünüyordu. En güzel anlarının benimle geçirdiği o dakikalar olduğunu. Birden yanmış tenine çok yakışan nar çiçeği rengi bikinisiyle yekpare kayanın üzerine uzanarak kendini adeta şehvetle güneşin kollarına bırakışı canlanıverdi gözlerimin önünde. O anda ne ben, ne de tarih, ne kariyer. Hiçbir şey umurunda değildi. Muhteşem bedeninin her hücresiyle doğaya bırakmıştı kendini. Saçlarını okşayan ılık rüzgar, burun kanatlarında pul pul ter damlaları, denizin tuzuyla lekelenmiş uzun bacakları. Aman yarabbi, kıskançlıktan ölecek gibi olmuştum. İlgisini çekmek için sokulmaya çalışmış, ben de buradayım demek istemiştim ama yine güneşimi kesiyorsun Müştak. Sözleriyle sükutu hayale uğrayarak kayanın en uzak köşesine çekilmiştim. Hayır, benimle geçirdiği o güzel anlar için değil, özellikle de bensiz, doğayla baş başa kaldığı o huzur verici dakikalar için küllerinin dil burnunu serpilmesini istiyordu. Ne kadar korkunç, ne kadar acı verici, hala beni mutsuz etmeyi sürdürüyordu Nusret. Bence yanlış, eşe dosta ne deriz? Zaten kadın gitti Amerika'ya, bir daha dönmedi diye bir sürü dedikodu yaptılar hakkında. Hadi ondan da vazgeçtim. Dinimizde ölüyü yakmak diye bir şey yok ki. Tamam, çok dindar biri sayılmazdı halam ama vebalini nasıl alırım? Bu kötülüğü nasıl yaparım ona? Ne diyeceğimi bilemedim. Ben de hayret ettim, şimdi hiç bahsetmemişti bana. Demek ki Amerika'da karar vermiş bu meseleye. Bir hocayla konuşsanız belki bir çözüm önerir size. Sesini yine olabildiğince kıstı. Nasıl konuşayım Müştak Bey? Halam dünyaca ünlü bir tarihçi. Anında basına sızar konuşmamız. Kadın Amerikalarda dinini, imanını unutmuş diye. Şöyle sessiz sedasız halletsek diyorum. Kimse duymadan, kimse farkına varmadan. Bilmiyorum ki bu işi, yani ceset yakan kimseye var mı? Benzini bitmiş bir araba gibi sarsılarak durdu asansör. Ben de bilmiyorum Sezgin diyerek kapıya uzandım. Bir an önce bu tatsız konudan kurtulmak istiyordum. Sormak, soruşturmak lazım. Belki bir krematoryum filan bulursunuz. Uzandığım kapı ben dokunmadan adeta kendiliğinden dışarı doğru açıldı. Açılan kapının aralığında üniformalı iki genç polis belirdi. Orta boylunun elinde büyükçe bir mukavva kutu, uzun boylu olanın ayaklarının dibinde bir çuval. Bacaklarıyla çuvalı dengeleyen uzun boylusu, "Yukarı mı çıkıyordunuz?" diye sordu sıkıntıyla. Bu soğuk havada bile alnında ter damlaları. "Yok, ben burada iniyorum," dedim kapıya yönelerek. "Ama beyefendi, daha bugün serbest bıraktıkları zanlıya beyefendi dememi yadırgamış gibi tepeden tırnağa süzdüler bizi." Umurumda bile değildi bu genç polislerin ne düşündükleri. Aklım taşıdıkları malzemelerdeydi. Acaba geçen gece burada olduğumu kanıtlayacak bir şey var mıydı içlerinde? Meğer Sezgin'in aklı da mukavva kutudaymış. "Onlar nedir?" diye sordu. Öne doğru çıkmış, mukavva kutunun içindekileri görmeye çalışıyordu. "Halamın eşyaları mı?" "Delil." "Hepsi bu." Kestirip atmıştı uzun boylu polis. "Kurşun gibi de ağır mübarek. Merkeze götürüyoruz, öyle emredildi. Zeynep komiserim inceleyecekmiş." "Zeynep mi?" Telaşlandım. Tam da başkomiser Nevzat'la bıçkın yardımcısına alışmışken başka biriyle mi muhatap olacaktım şimdi? Hem de bir kadın polisle. "Başkomiser Nevzat'a ne oldu?" "Sen de kimsin be?" dercesine ters ters baktı. "Ne yapacaksın Nevzat başkomiserimi?" "Beni çağırmıştı da tarih profesörüyüm. Fikrime başvuracak herhalde." "Anlaşıldı." Nevzat başkomiserim içeride, Ali ve Zeynep komiserimle birlikte olay yerini inceliyorlar. Yüzünü ekşitti. "Mübarek, ev değil sanki müze. Kitaplar, evraklar, mektuplar. Allah yardımcıları olsun, 2 günde bitmez bu iş." Sustu, azarlar gibi baktı yine. Hadi inecekseniz inin. Asansör olmadan taşıyamayız bu malzemeleri." "Affedersiniz," diyerek kendimi dışarı attım. Güya yukarı çıkacak olan Sezgin de polisin hışmından çekindiğinden midir nedir, sessizce indi asansörden. Uzun boylu polis bacaklarının arasındaki çuvalı sürükleyerek içeri sokarken biz de Nusret'in dairesine yöneldik. Hardal rengi ahşap kapı tıpkı cinayet gecesinde olduğu gibi aralıktı. O tanıdık sarsıntıyı hissettim yine. Boğazım kurumaya başlamıştı. Belli belirsiz bir huzursuzluk an be an yükseliyordu içimde. Benim burada ne işim vardı? Yanımda Sezgin, asansörde şu polisler olmasa... Ne yani, bırakıp kaçacak mıydım? Tabii. Başkomiser Nevzat da bırakırdı peşini. Hayır, artık çok geçti. Bu sınavdan kaçamazdım. Sahtiyan apartmanından geri dönüş yoktu. Cinayet mahalliyle yüzleşmek zorundaydım. Derin bir soluk aldım. Siz de geliyor musunuz? Kararsızdı Sezgin. Sanki benden medet umuyor gibiydi. İçerideki eşyalarımızı çalmazlar değil mi? Sanmıyorum. Niye çalsınlar ki? Hem ne var ki değerli olan? Düştüğü durumdan utandı. Yok yani, olsa ne olacak da? Asıl önemlisi manevi değerleri. Saçmaladığını fark etti. Haklısınız, niye çalsınlar? Ben girmeyeyim hiç içeriye. Allah kimseyi polislerin eline düşürmesin. Yeterince gördüm adamların yüzünü. Ama sizin işiniz biterse uğrayın yukarı. Birer kahve içeriz. Bakalım diye geçiştirdim. Buradan başka bir yere daha gideceğim. Olmazsa sonra görüşürüz. Yetim kalmış bir çocuk gibi ellerime sarıldı. Ama mutlaka görüşelim, olur mu? Sonunda bir de erkek kardeşim olmuştu. İşte daha ne istiyordum? Kendi derdim yetmezmiş gibi bir de bu ergen ruhlu adamla uğraş. Tamam Sezgin, tamam, görüşeceğiz. Bu kez ben vurdum omzuna dostça. Hadi siz gidin, güzel bir uyku çekin. Her şey düzelecek, merak etmeyin.